Ayrım 36.
Eğitimin veriliş şekli ve yoğunluğu eğitbilim kuramında hep yokumsanmıştır. Ama aslında bu nitelikler toplu eğitimde çok önemlidir. Eğitimin veriliş şekli çok hassas, uçabilir bir madde gibidir. Sürekli bakım ister, her gün ilgi, dikkat ister. Bir çiçek yatağı gibi elin üstünde olmasını ister. Eğitim yöntemi hızla oluşturulan bir şey değildir. Çünkü yalnızca arı bilinçle önceden kazanılmış ilke ve alışkanlıklarla değil, eski kuşakların deneyimlerine gösterilen bilinçli saygıyla geliştirilir. Kendisi de belli bir deneyim süreci yaşamış bir topluluğun büyük yetkisiyle gelenekler birikmedikçe bir eğitim biçimi oluşturulamaz. Birçok çocuk kurumunun başarısızlığı ne biçem ne de alışkanlık ya da gelenek geliştirilememiş olmalarından ya da bu işi yapmaya başlamaları halinde sürekli değişe gelen eğitim denetçilerinin bu gelenekleri elbet takdire şayan kaygılarla dizgeli olarak hiçe saymalarından kaynaklanmıştır. İşte toplumsal eğitim adlı çocuğun ister yüzyıllık ister bir yıllık olsun hiçbir geleneğe sahip olmaksızın yaşamasının nedeni budur. Kuryajların bilinçlerinin kazanılmış olması onlara daha yakın olmama, çocuklarla daha güvenli ilişkilere girmeme olanak sağladı. Ama bu yeterli değildi. Gerçek bir utkunun kazanılması için eğit bilimsel teknikte tam anlamıyla ustalaşmış olmak gerekiyordu. Artık o günlerdeki kadar gülünç ölçüde bilgisiz olmamakla birlikte bu uygulayımda 1920 yıllarındaki kadar yalnızdım. Çok değişik türden bir yalnızlıktı bu. Gerek öğretmenlerden, gerek topluluktaki çocuklardan oluşan ve istekle, el birliğiyle çalışan bir yandaşlar ordusu vardı ardımda gerçi. Ama ve böylesi büyük bir güçle en karmaşık işlemleri bile sonuçlandırmayı başarıyordum. Ama bütün bunlar alt düzeyde gerçekleşiyordu. Yüksek bölgelerde ve bu tepelerin hemen altındaki yörelerde, eğit bilim dağının doruklarında insanın kendine özgü bir eğit bilim tekniği geliştirmesi işten sayılmıyordu. Çünkü yeni bir uygulayım ne olursa olsun kabul olunmuş inançlara aykırı düşüyordu. Doruklarda çocuğa henüz hiç kimsenin bir at koyamadığı bir çeşit özel uçucu madde gözüyle bakılıyordu. Gerçeklikte çocuk ya da bu uçucu şey eski günlerin eğit bilim öncülerinin bilgi ve becerilerine nesne olan bildiğimiz düpedüz insan ruhuydu. Bu ruhun kendiliğinden gelişme yetisine sahip olduğu, bunun içinse onu başıboş bırakmanın gerektiği sanılıyordu. Bu konuda yığınla kitap yazılmıştı ama bunların hepsi de özlerinde Rousseau'nun sözlerini yinelemekten başka bir şey yapmıyorlardı. Çocuğa saygılı davranmak gerekir. Doğanın işine engel olmayın. Bu inançtaki temel dogma şuydu. Çocuğa karşı saygılı davranıldığı ve doğanın işine engel olunmadığı sürece söz konusu uçucu şey ya da öz kaçınılmaz olarak olumlu bir kişiliğe dönüşecekti. Gerçeklikte ise işleri doğaya bıraktınız mı yalnızca doğal olarak boy atan şey yani yaban otları yeşerirdi. Ama yürürlükteki ilke ve düşünler dağın doruklarındakilere öylesine yakındı ki bu kimseyi rahatsız etmiyordu. Benim böyle doğayı kendi akışına bırakınca elde edilen yaban otuyla idealimizdeki insan kişiliğinin birbirine aykırı düşeceği konusundaki karşı çıkışlarım bayağı pragmacılık sayılıyor ve beni nitelendirmek gerektiğinde Makarenko iyi bir uygulayıcıdır ama kuramdan pek anlamaz deniyordu. Disiplinde tartışma konusu oluyordu. Bu tartışmalarda sorunun kuramsal temeli eğit bilim yapıtlarında sık rastlanan iki sözcüğe dayandırılıyordu. Bilinçli disiplin. Sağduyu sahibi herkes için bu iki sözcük yalın, anlaşılabilir ve uygulanması kaçınılmaz bir hakikati dile getirmektedir. Disiplin ancak gerekliliğin, yararlılığının, zorunluluğunun, sınıfsal öneminin anlaşılması halinde bir anlam ifade eder. Ne var ki eğit bilimsel kuram bu sözleri çok başka bir anlamda yorumlamaktadır. Onlara göre disiplin topluluğun deneyimlerinden değil, bir topluluktaki arkadaşlık ve kardeşlik duygusunun doğal baskısı olarak değil, arı bilinçle, çırılçıplak bir zihinsel kavrayışla, ruhun yükselişiyle, ikna ve kabul ettirme yoluyla fikirlerden gelişmeli ve varlık kazanmalıdır. Bu kuramı savunanlar daha da ileri gitmiş, yetişkinlerin etkisi altında oluşan bir bilinçli disiplinin yararsız olduğu sonucuna da varmışlardır. Öne sürdüklerine göre yetişkin etkisiyle edinilen disiplin aslında ezberlenmiş davranışlardır. Bir uçucu madde olarak gördükleri ruhun yükselişinin baskı altına alınması, engellenmesidir. Hem gerekli olan bilinçli disiplin değil, öz disiplindir, diyor bu kişiler. Aynı görüşle ne şekilde olursa olsun çocukları örgütlemenin gereksiz ve zararlı olduğunu öne sürüyor ve aslında kişinin kendini örgütlemesinin önemli olduğunu savunuyorlar. Kendimle baş başa kaldığımda düşünmeye koyuldum. Hepimiz de ne türden bir insan yaratmayı amaçladığımızı pekala biliyoruz dedim kendi kendime. Az da olsa eğitim görmüş, sınıf bilincine sahip her insan da bunu biliyor. Demek ki asıl sorun neyin yapılacağı değil, nasıl yapacağımız. Bu ise bir eğit bilimsel uygulayım, bir teknik sorunu. Uygulayım ne olursa olsun deneyimlerden süzülüp çıkarılır. İnsanlık tarihinde hiç kimse daha önce madeni işlemiş olmasaydı, maden sanayisinin yasaları saptanamazdı. Nitekim buluşların, gelişmenin, ayırma ve ayıklamanın gerçekleşmesi için teknik deneyim birikiminin sağlanması gerekli olmuştur. Bizim eğitsel üretimimiz hiçbir zaman teknolojinin mantığına göre değil, ahlaksal vaize göre düzenlenmiştir. Bu olgu derslik çalışmalarında pek fazla kendini göstermese de geniş anlamda eğitim alanında özellikle göze çarpmaktadır. Dolayısıyla sanayinin bütün temel dallarından yoksun bulunmaktayız. Yani teknolojik süreç yok, çalışma planı yok, makine işçisi, alet, ölçüt, kalite kontrol yok, tolerans, ıskarta yok. Olimpos dağının eteklerinde buna benzer sözcükleri ettiğimde tanrılar kafama taş yağdırıyor. Beni makinacılıkla suçluyorlardı. Ama düşündükçe eğitim süreçleriyle sıradan üretim süreçleri arasında daha büyük benzerlikler buluyordum. Hem böylesi benzerlikler bulmada tehlikeli denecek ölçüde bir makinacılık gördüğümü de söyleyemem doğrusu. Bence insan kişiliği bütün o karmaşıklığı, zenginliği ve güzelliğiyle olduğu yerde duruyordu. Ama işte bu yüzden ona çok daha hassas ölçü aletleriyle yaklaşmak, onun çok daha ciddi biçimde ele almak, istelik bir sahip olma arzusunun karanlığı içinde değil, bilimsel olarak işlemek gerekmekteydi. Üretimle eğitim arasındaki büyük benzerlikler benim insanoğlu konusundaki düşüncemi lekelemek şöyle dursun, ona duyduğum saygıyı arttırıyordu. Çünkü insanın çok iyi yapılmış, karmaşık bir makineye saygı duymaması olanaksızdı. Ne olursa olsun bence insan kişiliğinin çoğu ayrıntısı ve herhangi bir insan davranışı bir preste tek bir kalıp yardımıyla toplu olarak üretilip çoğaltılabilirdi. Ama bu son derece büyük bir özen isteyen hassas presleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekirdi. Söz konusu kişiliğin daha başka parçalarıysa tersine peri gibi sihirli ellere, şaşmaz gözlere sahip son derece usta bir adamın bireysel çalışmasına gereksinme gösteriyordu. Daha başka bölümler içinse büyük bir beceri, giderek belli ölçüde üstün yetenek isteyen özel ve karmaşık araç gerecin kullanılması gerekliydi. Ama hepsi için bir eğitimcinin yapacağı bütün çalışmalar için özel bir bilim gerekiyordu. Bütün teknik üniversitelerde maddelerin direnci inceleniyor, saptanıyordu da eğit bilim okullarında kişiliklerin eğitimsel önlemlerle olan dirençleri konusunda neden hiçbir çalışma yapılmıyordu? Böyle bir direncin var olduğunu görmemek için kör olmak gerekirdi oysa. Hem Tanrım neden ama neden bizde eğit bilimi yüzüne gözüne bulaştıran insan üreticilerine şu sözleri söyleyecek bir ölçü aygıtı yoktu? Ürettiklerinizin %90'ı ıskarta. Siz paylaşmayı seven bireyler değil, haylaz, kaytarmacı, numaracı, çıkarcı insanlar üretiyorsunuz. Aldığınız ücretlerin hak edilmemiş bölümünü geri verin lütfen. Neden işlediğimiz ham madde konusunda hiçbir bilim yok? Neden kimse bu ham maddeden herhangi bir şey, örneğin bir kutu kibrit ya da bir uçak yapmayı bilmiyor? Bilgili kişilerin oturduğu Olimpos tepelerinden üretim kurumunun ne bir parçası seçiliyordu ne de yapılan işlerin herhangi bir evresi. Oradan yalnız kişiliksiz çocukluğun uçsuz bucaksız denizi gözüküyor. Büro duvarları arasında soyut bir çocuk örneği yükseliyordu. Çok hafif maddelerden, fikirlerden, basılı kağıtlardan, Manilov'a özgü düşlerden oluşmuş bir çocuk örneğiydi bu. Olimpos'ta oturanlar beni görmek üzere topluluğa geldiklerinde gözleri açılmıyordu. Yaşayan bir çocuk topluluğu, bu birlik ruhu onların ilk kez gördüğü bir şey değildi sanki. Burada teknolojik yaklaşımlara, kuramsal uygulamalara gerek yokmuş gibi davranıyorlardı. Bense onları toplulukta dolaştırırken kuramsal sorunların yarattığı dar ağacına çoktan asılmış olarak şu ya da bu teknik sorunu değinemiyordum. Dördüncü müfreze yatakhanesinin yerleri silinmemişti bugün. Çünkü yer silme kovası ortadan yitmişti. Hem kovanın maddi değeri kaygılandırıyordu beni hem de yitiriliş yöntemi. Kovalar müfrezelerin başkan yardımcılarına teslim ediliyordu. Yardımcı temizleme vardiyasını ve sorumluluklarını saptıyordu. İşte bu temizleme sorumluluğu, kova, yer bezi gibi şeyler benim için bir teknik sorun oluşturan önemli öğelerdi örneğin. Bunun gibi önemsiz şeyler bir fabrikada bir kenara atılmış eski bir torna tezgahı sayılır. Üreticisinin adını lekelemez, yapım tarihi silinmiştir üzerinden. Bu tür tezgahlar atölyenin yağlı paslı köşesine sıkıştırılır. Bunlara taka denir artık. Bu makineler pek önemli olmayan ufak tefek ayrıntının, örneğin conta, pul, vida, civata gibi şeylerin tornalanmasında, öğütülmesinde kullanılır. Ama gene de bu takalardan biri işlememekte, direndiğinde bütün fabrikada belli belirsiz bir huzursuzluk havası eser. Montaj atölyesinde özel üretime geçilir ve depo rafları az sonra bozuk damgası taşıyan ufak tefek parçanın ağırlığı altında homur homur homurdanmaya başlar. Bana göre bir kova ve yer bezinin sorumluluğu bir torna tezgahının sorumluluğundan farksızdır. Bu çok önemsiz bir şey olabilir ama insan özelliklerinin en önemlisi olan sorumluluk duygusunu oluşturmak söz konusudur burada. Bu özellik olmaksızın yapıcı kişilik falan olamaz. Bozuk parçadan başka bir şey elde edilmez bu durumda. Olimpos'takiler teknik denen şeyi hor görmekteydiler. Onlardaki bu eğilim sayesinde eğitim kurumlarımızda, özellikle doğrudan eğitimle uğraşan yüksek öğretim kurumlarımızda teknik düşüncesi yok olup gitti. Ülkemizde teknik eğitim alanında son derece geridir. Dolayısıyla bu alan zanaate dayalı sanayiler arasında en geri kalmış olanıdır. Sirke üretiminde bile daha ciddi bir teknik uygulanmaktadır. İşte bu nedenledir ki Gogol'un müfettişindeki Luka Lukic Klopov'un yakınması hala yerindeydi. Bilgiye dayalı bir uğraşta çalışmaktan daha kötü bir şey olamaz. Herkes her şeye burnunu sokar. Herkes kendisinin ne denli akıllı olduğunu gösterme çabasındadır. Şaka değil bu. Alaylı bir abartma değil, elle tutulur bir hakikat. Aydın olmayan kişi herhangi bir eğitsel sorunu çözümleyebilir mi? O günlerde biri bir masanın ardında bir koltuk edindi mi hemen sonuçlar çıkarmaya, nedenler bulmaya, düğümleri çözmeye başlardı. Onun aklını başına getirmek için eline hangi kitabı tutuşturacaktık? Hem kitaba ne gerek vardı? Kendisinin de bir çocuğu vardı. O da babaydı, anaydı, değil mi ya? İşte size eğit bilim profesörünün eğitim sorunları konusunda uzman birinin GPU'ya, NKVD'ye yazdığı mektuptan birkaç satır. Oğlum birkaç kez benden para çaldı. Geceleri eve gelmiyor. Bu nedenle sizden şu ricada bulunmama. Neden peki bizim ÇEKA görevlilerimizin eğit bilim profesörlerinden daha usta birer eğitim mühendisi olması bekleniyor diye sormak gerekir. Bu önemli soruya o zamanlar, yani 1926 yıllarında hemen bir yanıt bulacak durumda değildim. Çünkü o yıllarda teknik anlamda elinde teleskopla bakınan Galileo'dan daha iyi bir durumda değildim. İki seçenek vardı önümde. Ya Kuryaj'da bir felaket olacaktı ya da Olimpos doruklarında ve elbet bu ikinci felaketin gerçekleşmesi halinde cennetten kovulacaktım. İkinciyi seçtim. Gökkuşağının tüm renklerini içeren kuramlarla parlayan cennet başımın üzerinde ışıldıyordu. Ama kalktım, Kuryaj karma müfrezesine gittim ve delikanlılara dedim ki, ''Bakın çocuklarım, yaptığınız iş beş para etmez. Sizinle bugünkü toplantıda hesaplaşacağız. İşiniz de batsın, siz de.'' Çocuklar kıpkırmızı kesildi. Hepsinden uzun boylu olanı elindeki bel küreğini göstererek ters ters homurdandı. Bel kürekleri kör, inanmazsanız bakın. Yalan söylüyorsun diye atıldı oradan Toska Solovyov. Yalan söylüyorsun ve bunu pekala biliyorsun. Ne yani, keskin mi? Koca bir saat boyunca kumların üzerinde yan gelip yatan sen değil miydin peki? Ha, sen değil miydin? Bana bakın dedim karma müfrezeye. Bu işi akşam yemeğinden önce bitirmeniz gerekiyor. Bitirmezseniz yemekten sonra da çalışacağız. Ben de sizinle birlikte çalışacağım. Bitiririz diye yanıtladı beni kör bel küreğinin sahibi bu kez. Zaten çok bir şey kalmadı. Toska güldü. Seni gidi kurnaz tilki. Bu durumda tasalanmaya gerek yoktu işte. Biri bir işi ağırdan oluyor da oyalanmasına geçerli gerekçeler arıyorsa bu davranışın bir heveslilik, bir yaratıcılık belirtisi olarak değerlendirilmesi gerekirdi. Bu özelliklerse Olimpos pazarlarında çok değerliydi. Benim tekniğimin gerektirdiği tek şey bu yaratıcı alevi canlandırmaktan başka hiçbir şey değildi. Ayrıca çalışmaya karşı hemen hemen hiçbir olaylı karşı koymayla karşılaşmamak beni sevindiriyordu. Bazıları sessizce gizleniyor, bir yerlere sıvışıyordu gerçi ama bunlar beni pek rahatsız etmiyordu. Çünkü benim çocuklarım bu türden bireyleri yola getirmeye yarayan bir teknik geliştirmiş bulunuyorlardı. Kaytarmacı nereye kaçmış olursa olsun yemeğini ancak ve ancak müfrezesinin masasında yiyebilirdi. Canı isterse. Kuryacılar onu görünce fazla bir şamata çıkarmaz, bazen suçlamasız bir sesle şu soruyu sorarlardı. Kaçtın sandık biz. Gorkililerin dilleri ise ve elbet elleri de çok daha zengin anlatımlar sergileme yetisine sahipti. Kaytarmacı masaya sokulur, sanki sıradan bir bireymiş, özel ilgi gerektirmeye değecek bir şey yapmamış gibilerden yemeğini almaya hazırlanırdı. Ama üyelerine ağızlarına layık olanı vermek müfreze komutanlarının kaçınılmaz göreviydi. Kolka diye haykırırdı komutan ciddi bir sesle. Haydi candan bakalım. Görmüyor musun? Krivoruçko geldi. Ona yer aç bakalım çabuk. Temiz tabak ver. Durma. O ne biçim kaşık öyle? Çabuk güzel bir kaşık getir. Bu arada kaşık mutfak penceresinde yiter. Tanesi bol bir çorba doldur tabağına bakayım. Hadi şöyle güzel tarafından. Petka koş aşçıya. Doğru dürüst bir kaşık versin. Durma. Stepka ekmeğini kes çocuğun. Bak nasıl kesiyor. Oğlum öyle dilenci dilimini yalnız köylüler yer. Krivoruçko'ya ince dilim keseceksin efendi gibi. Şu petka da nerede kaldı? Hani kaşık? Manga koş petkaya söyle çabuk getirsin kaşığı. Hadi yaylan. Krivoruçko gerçekten tanesi bol bir tabak dolusu çorbanın başına oturmuş durmaktadır. Kızarmış yüzü kaseye eğilmiştir. Komşu masadan biri seslenir. Hey 13, konuğunuz mu var? Aa evet beyefendi geldiler, yemek istiyorlar. Hadi Petka sallanma, ver şu kaşığı, kırtmanın sırası mı şimdi? Petka büyük bir istever garson havalarında salona daldı şimdi. Kaşığı iki elinin ayasına sermiş, çok değerli bir şeyi sunuyormuş gibi sıradan bir topluluk kaşığını uzatıyor. Komutan kaşığı görünce birden öfkeleniyor. Sen buna kaşık mı diyorsun? Söylediğimi duymadın mı? Koş git daha büyük bir kaşık bul. Petka saygılı bir telaş sergiliyormuş gösterisi yapıyor ve çılgın gibi oradan oraya koşmaya başlıyor. Sözüm ona şaşırıp kapı diye pencerelere dalıyor. Bütün mutfak çalışanlarının rol aldığı eşsiz bir oyun sahnelenmektedir. İzleyicilerden birkaçı soluklarını tutmuş korkuyla bakmaktadırlar. Çünkü böylesi bir konukseverliğin nesnesi olmaktan kıl payı kurtulmuşlardır. Petka bir kez daha yemekhaneye dalıyor şu anda. Elinde kocaman bir kepçe ya da yağlı bir delikli kepçe vardır. Yemekhane kahkahayla çınlıyor bu kez. Bu evrede Lapot yavaşça müfrezesinin masasından kalkıyor ve sahneye çıkıyor. Bakışları sessizce oyuna katılanların yüzüne dolaşıyor ve komutanın üzerine konuyor. Sonra bütün izleyiciler bu yüzdeki ciddi anlatımın sevecen bir acıma ve koruma duygusuyla eridiğini gözlemliyorlar. Herkes bu anlatımın Lapot'un yüzüne son derece yabancı olduğunu çok iyi bilmektedir. Yemek yiyenler şimdi soluklarını tutmuşlar, son derece ustalıklı bir gösteri izlemeye hazırlanmışlardır. Lapot elini Krivoruçko'nun başına yayar ve sesini en sevecen havalara bürüyerek şöyle der. Ye yavrum ye, korkma. Neden çocukcağıza çullanıyorsunuz hepiniz? Ha? Ye yavrucuğum. Ne oldu anam? Kaşığın mı yok? Ayıp değil mi? Çabuk bir kaşık verin çocuğa. Tamam bu olur. Ama yavru yiyemez bir türlü. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yerinden kalkar. O nefis çorbaya elini sürmemiştir. Lapot elden geldiğince acımalı bir yüz takınarak kurbana bakar. Ne oldu diye sorar neredeyse ağlamaklı bir sesle. Bizim yemeğimizi yemeyecek misin? Bakın zavallı ne hallere düştü. Lepot sessiz sessiz gülerek ötekilere bakar. Sonra kollarını Kriboruçko'nun sarkık omuzlarına dolar. Bir baba sevecenliğiyle yemekhaneden çıkarır. İzleyiciler kahkahadan kırılmaktadır. Ancak izleyicilerin görmediği bir başka perdesi vardır oyunun. Lepot konuğu mutfağa götürmüş, büyük bir masanın başına oturtmuş ve ahçıya bu adamı doyurmasını buyurmuştur. Çünkü canını çıkardılar zavallının, anlıyorsunuz ya. Kriboruçko ağlamasını bir türlü kesemeden çorbasını bitirir bitirmez ve de daha burnunu ve gözyaşlarını silmeye vakit bulamadan Lepot, Yahuda'yı geriden bırakan bir kükremeyle şu sözleri gümbürdetir. Neden böyle herkes senin üzerine çullanıyor? Yoksa bugün işe gitmedin mi ha? Kriboruçko evet anlamında başını sallar, hıçkırır, göğüs geçirir. Duygularını dile getirecek sözleri bulamamaktadır çünkü. Amma da insafsız şeyler bunlar yani. Bak sen, bu yapılır mı yani? Oysa sen son olarak tüymüşsün değil mi canım? Son olarak bunlar da kalkmış insanın anasından emdiğini burnundan getiriyorlar. Herkesin başına gelir, ne olacak yani? Ben topluluğa ilk geldiğim günlerde tam bir hafta işe gitmemiştim. Sen daha iki güncük kaytardın oysa. Dur hele şu kaslarına bir bakayım. Vay canına, insanda böyle pazılar oldu mu çalışmak zorundadır değil mi ya? Kriboruçko gene evet anlamında başını sallar ve mısır unundan yapılmış kaçamak yemeğine başlar. Lepot yemekhaneye doğru yürümeye koyulurken ona beklenmedik bir övgü savurur. Daha görür görmez anlamıştım senin iyi bir insan olduğunu. Buna benzer birkaç gösteriden sonra iş saatlerinde müfrezelerden kaçmak olanaksız hale geldi. Bu alışkanlık gerçekten de kısa zamanda yok oldu. Kovrak gibi iki gün çalıştıktan sonra hasta numarasını yatıp da homurdanı homurdanı bir ağaç altında kaykılanlarla uğraşmak biraz daha zordu. Ama Taranet bu gibi durumların üstesinden gelmekte birebirdi. Bir gün Anton Bratchenko'dan bir araba istedi Taranet. Dingillerin ortasına da çapkınımızı yerleştirdi. Bir cankurtaran arabası gibi dört bir yanına bayrak ve kızıl haçlarla süslenmiş olarak tarlaya gitti. En büyük yardımcısı olan Kuzma Leşim, kaynak işliğinden aldığı gerçek bir ateş körüğüyle silahlanmış bulunuyordu. İlk yardım ekibi olay yerine vardığında, Kovrak, yapraklardan ve otlardan yapılma yumuşak bir yatağın zevkini çıkarmaya yeni başlamıştı. Leşi hemen hastanın karşısına çömeldi, dünden hazır elleri büyük bir beceriyle işliyor, körüğü şişirip indiriyordu. Güneş yanığının yuvalandığı varsayılan, yörelere yaklaştırılan körük fırtınalar estiriyordu. Derken Kovrak'ı karga tulumba cankurtarana yerleştirmeye kalktılar. Ama hasta birden iyileşiverdi ve cankurtaran tıngır mıngır topluluğa döndü. Kovrak için bu tıbbi işlemlere boyun eğmek kolay olmayabilirdi. Ama karma müfezeye dönüp de son derece masum sorular biçiminde kendisine verilecek olan ilaçları sessizce yutmak daha da zor olsa gerekti. İyileştin mi Kovrak? Bak ne güzel bir ilaç değil mi? Elbet bunlar gerilla savaşı yöntemleriydi. Ama topluluğun işlerin yoluna konması yönündeki ortak heves, istek ve genel havasından oluşmuşlardı. Benim teknolojik çabalarım çerçevesinde ise hava ve heves en önemli öğelerdi. Elbet müfreze temel teknolojik özellik olma durumunu koruyordu. Olimpos'ta müfrezenin aslında neyin yerini tuttuğunu hiçbir zaman anlayamamışlardı. Oysa Olimposlulara onun önemini ve eğit bilimsel süreçte nedenli önemli bir rol oynadığını tekrar tekrar anlatmıştım. Burada topluluğumuza konuk gelen bir eğit bilim profesörüyle aramda geçen konuşmayı aynen aktaracağım.